Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 61. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde rahmetli İmam Hümeyni'nin kişiliği ve siyerini sizlere aktarmaya çalışacağız.
Bugün detaylı olarak İmam Hümeyni'nin söz ve amellerinde başkalarının telkinlerinden etkilenmeme özelliğini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde İmam Hümeyni ülkenin manevi ve yasal alanında en yüksek konumda olduğu halde yasalara ve disipline bağlılık ve emir komuta zincirine uyduğunu ve kendisiyle doğrudan ilişkisi olmayan konulara müdahale etmediğini ve bu davranışı İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin de bu alanda pişkin birer devlet adamı olmalarına vesile olduğunu anlattık.
İmam Hümeyni'nin halde yasalara ve disipline bağlılık ve emir komuta zincirine yönelik bağlılığı, ayrıca İslam İnkılabı'ndan sonra kurulan İslam Cumhuriyeti Nizamı türlü sorunlar ve çeşitli krizlerle karşılaşmasına rağmen en kısa sürede temellerini pekiştirmesine sebebiyet verdi. İmam Hümeyni'nin bu özelliğinin önemli sonuçlarından biri kararlarında ve tepkilerinde kimseden etkilenmemesiydi.
Başta inkılapçı nizamlar olmak üzere tüm siyasi nizamlarda nizamı tehdit eden afetlerden ve tehlikelerden biri, hakimiyette ve devlet erkanlarında önde gelen yetkililerle ilişki kurarak karar sürecini etkilemeye ve ülkenin siyasetlerini ve programlarını kendi çıkarlarına doğru yönlendirmeye çalışan bazı şahsiyetlerin ve grupların lobi faaliyetleridir. Bu şahsiyetler ve gruplar lobi faaliyetleriyle sürekli karar mekanizmalarında yer alanlar başta olmak üzere yetkilileri tehdit etmek, rüşvet vermek ve zihniyetlerini yönlendirmekle kendi iktisadi, sosyal ve siyasi hedefleri ve çıkarlarını elde etmeye çalışır.
Kuşkusuz bu şahsiyetlerin ve grupların özellikle hükümetin en üst düzeydeki yetkilileri başta olmak üzere üst düzey yöneticilere ulaşabilmeleri çok önemlidir. Zira bu durumda ülkenin karar mekanizmalarını ve alınacak kararları kendi çıkarlarına doğru yönlendirebilirler. Bu durum tüm siyasi nizamlarda söz konusuyken, inkılap sonucu kurulan nizamlarda daha da önemlidir. Zira bu nizamlarda eski yasalar ve genelgeler lağvedildiği ve yeni bir siyasi nizamın kurulması ve yeni yasaların çıkarılması yönünde çaba harcandığı için bazı insanların veya grupların çıkarları etkilenebilir. Ayrıca nüfuz etmek için de uygun zemin oluşabilir. Ancak İmam Hümeyni bu konunun bilincinde olduğu için bu kesimin nüfuz yolunu kapatmış ve oluşturduğu bazı mekanizmalarla bir yandan toplum ve halk kesimleriyle sürekli irtibatını korumanın yanında söz konusu çıkarcı şahsiyetlerin ve grupların nüfuz yolunu engellemişti.
üst düzey siyasi liderleri etkileme ve zeminin nüfuza açılmasını sağlama yollarından biri, hedef lidere haber boykotu uygulamak veya ona ulaşan haber ve raporları kanalize etmektir. Bu yöntemde üst düzey yetkililer gelişmelerden doğru bilgilere ulaşamadığı için bu kişilerin ve grupların etkisi altında kalır, böylece bu kesim söz konusu üst düzey yetkilinin yakın çevresiyle lobi edilerek kendi çıkarlarına ulaşmaya çalışır. Ancak bu konunun bilincinde olan İmam Hümeyni asla haber ve raporları kanalize edilerek kendisine ulaştırmasına müsaade etmiyordu.
İmam Hümeyni lobilerin bu yöntemini etkisiz hale getirmek için başvurduğu yollardan biri haber ve raporları çeşitli kaynaklardan almasıydı. İmamın gelini ve yakını Fatıma Tabatabai bu konuda şöyle diyor: "Siyasi bir gelişme yaşandığında biz de katılırdık ve doğal olarak her birimiz farklı bakış açısına sahiptik. Örneğin ister Beni Sad döneminde ister sonrasında olsun yürüyüşlere katılıyorduk. Eve döndüğümüzde imam her birimizden ayrı ayrı nasıl geçtiğini soruyordu. Biz de olayları anlatıyorduk. Daha sonraları anladım ki imam böylece farklı kişilerden farklı noktalarda yaşanan gelişmelerden haberdar oluyordu. İmam böylece hem haberleri ayrı kaynaklardan alıyor hem de kimin gelişmelere nasıl baktığını öğreniyordu."
İmam Hümeyni gerçi batılı medya organlarının hedeflerini biliyordu ama hiçbir zaman bu kaynaklardan haber almayı da ihmal etmiyordu. İmam düzenli olarak başta BBC olmak üzere batılı çeşitli haber kaynaklarından yararlanıyor, böylece haber ve raporların kanalize edilerek kendisine ulaşmasına mani oluyor ve sonuçta nüfuz yolunu kapatıyordu.
İmamın Nofel Le Chateau'da yakınlarından biri Merziye Hadiççi bu konuda şöyle diyor: "İmam Paris'teyken İran'da düzenli olarak aldığı haberlerin yanı sıra başka ülkelerin Farsça yayımladığı haberleri de dinliyordu. İmamın torunu ilgili radyo kanalını açtıktan sonra radyoyu imamın huzuruna götürüyordu ve böylece imam dünya gelişmelerinden de haberdar oluyordu. Bundan başka bazı kardeşlerimiz de yurt dışında İran hakkında yazan gazetelerde çıkan yazıları çevirip aynı günde imama ulaştırıyordu. İmam da bu haberleri ve raporları titizlikle okuyordu."
Vücudülistan Mesih Burucerdi de anılarında bu noktaya temas ederek şöyle anlatıyor: "İmam genellikle yabancı radyoları dinlerdi. Necef'te imamın programlarından biri akşam ve yatsı namazları arasında BBC haberlerini dinlemekti. Haber saati akşam ve yatsı namazı saatine denk geldiği zamanlarda da talebelerden ikisinden biri İran haberlerini, diğeri BBC haberlerini kayda alıyordu. İmam cemaat namazından döndükten sonra haberleri dinliyordu."
İmam Hümeyni kendisine verilen raporların ve haberlerin kanalize edilmesini engellemek ve doğru haber ve bilgileri elde etmek için hatta imam üzülmesin diye bazı olumsuz haberleri vermeyenlere tepki gösteriyor ve onlardan her türlü gelişmeyi sansürsüz ve tam olarak kendisine anlatılmasını istiyordu. İmam çevresindekilerden bazılarının bazı haberleri vermemesine gösterdiği tepkide "Ben Lenin veya Stalin miyim ki böyle yapıyorsunuz?" şeklinde sitem ediyordu.
İmamın yakınlarından İsa Caferi bu konuda şöyle diyor: "İmam sabah ve akşam çıkan gazeteleri huzuruna götürdüğümde dikkatle hepsini gözden geçirirdi. Hicri Şemsi 1366 yılında bir gün öğleden sonra İttilat gazetesini huzuruna götürdüm. İmam gazeteyi titizlikle gözden geçirdikten sonra gazetenin bir yaprağının eksik olduğunu, muhtemelen bu işin içinde bir iş olduğunu, bu yüzden de bu yaprak koparıldığını buyurdu. İmam gazeteden bir başka nüsha daha satın alınmasını istedi. Gazete alınıp getirildiğinde imamın düşündüğü doğru olduğunu ve söz konusu yaprak koparıldığını anladık. İmam İttilaat gazetesinde temsilcisi olan Duaye Bey'i çağırdı ve ona neden gerçekleri benden gizliyorsunuz yoksa ben Lenin veya Stalin miyim diye sitem etti.
Hüccetül İslam Ensari de bu konuda şöyle diyor: İmam resmi gazetelerden başka birçok sapkın dergiyi de arada sırada gözden geçiriyordu. İmam bu dergiler ülke genelinde bulunan çetelerin ve örgütlerin tutumunu yansıtan iyi bir kaynak olabileceğini söylüyordu ve bu yüzden resmi gazetelerin yanı sıra bu tür dergiler de imama veriliyordu.
Haber ve bilgilerin kanalize edilmesi ve nüfuz ile en etkili mücadele yollarından biri halkla doğrudan ilişkiyi korumaktır. Siyasi liderler genellikle bir süre sonra halkla ilişkilerini kaybeder, böylece toplumda olup bitenlerden habersiz kalır. İmam Hümeyni hem Şah rejimi ile mücadele yıllarında hem İran İslam Cumhuriyeti lideri olduğu dönemde halkla ilişkisini çeşitli yollardan korudu ve halkın sözlerini ve görüşlerini doğrudan duyuyordu. Bu durum imamın toplumda olup bitenlerden haberdar olmasına vesile oluyordu. Hucetul İslam Kerrubi, imamın Şah rejimiyle mücadele ve bu rejimi devirme sürecinde başarı sırlarından birinin derslerine katılan talebelerin aracılığıyla halkla irtibatta olmasından ibaret olduğunu belirtiyor.
İmam Hümeyni'nin merhum oğlu Hüccetül İslam Ahmet Hümeyni de imamın İran İslam Cumhuriyeti nizamının lideri olduğu dönemde halkla teamül yöntemlerinden biri halkın imama yazdığı mektuplar olduğunu, imam böylece halkın görüşlerini ve eleştirilerinden haberdar olduğunu belirtiyor. Bu kanal imamla yüz yüze görüşme gibi diğer irtibat kanallarını tamamlayan bir kanaldı.
Hucetül İslam Ahmet Hümeyni sözlerine şöyle devam ediyor: İmam hatta kendisine hakaret ve saygısızlık yapılan mektupları dahi isteyerek onları tek tek okuyordu. İmamın ofisinden gelen mektuplardan bir liste imama sunuluyordu. Her mektubun şikayet, görüşme talebi gibi başlıklardan biriyle ilgili olduğu belirtiliyordu. Mektupların bir bölümü de hakaret içeren mektuplar olduğu için ofistekiler onları imama sunmak istemiyordu. Ancak imam şöyle diyor: böyle olmaz. Bu kadar mektup gelsin de içinde bana küfür eden mektup olmasın. Neden bu mektupları bana söylemiyorsunuz? Bu yüzden bu tür mektuplar da imama rapor ediliyordu.
İmam Hümeyni lobi faaliyetleri ve nüfuzu engellemek için çevresindekilerden olayları ve meseleleri tam olarak anlatmalarını ve sansür yapmamalarını istiyordu. İmam bazen iyi niyetle bazı haberlerin anlatılmadığı durumlarda her şeyin tam anlatılması, hatırlatılmasında bulunuyordu.
İmamın yakınlarından Merziye Haditçi bu konuda şöyle diyor: Irak'a gittiğimde kardeşler yardımcı oldu ve imamla görüşme ayarladı. Görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. Benim için önemli olan nokta imamın söylediklerimi dikkatle dinlemesiydi. Ben konuşurken imam sözümün kesilmesini istediğini belirtecek en ufak harekette bulunmadı ve söylediklerimi dikkatle dinledi. Ben hapishanede başıma gelenleri anlatmak istemedim. Ancak imam şöyle buyurdu: her şeyi anlatın. Kadınlara uygulanan işkenceleri ve davranışları da anlatın.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 61. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.